Deutsche Welle. Olaylar ve yankılar.
Almanya'nın Bonn kentinden sunduğumuz Olaylar ve Yankılar programına hoş geldiniz. Mikrofonda Gezal Acar. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı iç güvenlik reformuna yönelik tartışmalar devam ediyor. Toplumsal hayatı yakından ilgilendiren reform paketi, özgürlüklerin sınırlandırılabileceği endişelerine yol açıyor. Yayınımıza reform paketine yönelik tartışmaların ayrıntılarıyla başlayacağız. Suudi Arabistan'da tansiyon yükseliyor. Şiilerin önde gelen bir din adamının ölüm cezasına çarptırılmasının ardından mezhepler arası gerginlik tırmanıyor. Ayrıntılara yer vereceğiz. 4500'ün üstünde can alan Ebola, Batı Afrika dışında da endişelere yol açıyor. Almanya'da halkı bilgilendirmek için düzenlenen basın toplantısının ayrıntıları ve Alman basında öne çıkanlar bugün dinleyecekleriniz arasında. Deutsche Welle Türkçe'nin yayını başlıyor ve tabii önce sıra bugün de yine dünyada olup bitenleri bir çırpıda dinleyebileceğiniz haber turunda ve mikrofon Başak Özay'da.
Deutsche Welle Haberler.
IŞİD saflarında savaşmak üzere Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmeyi planlayan 3 Amerikalı genç kız Frankfurt Havalimanı'nda Alman polisi tarafından durduruldu. Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu FBI, Amerikan Konsolosluğu ve ailelerin talebi üzerine harekete geçen Alman polisinin genç kızları geri gönderdiğini kaydetti. FBI, kızların Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver kentinde yaşayan ailelerine teslim edildiğini bildirdi. 15, 16 ve 17 yaşlarındaki İkisi kardeş, 3 genç kızın hasta olduklarını söyleyerek okula gitmediği ve ailelerinden aldıkları $2000'la evden kaçtığı bildirildi. FBI, ailelerin polisi bilgilendirmesi sonucu arama çalışmalarına başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Kerry, Berlin'de yaptığı açıklamada Almanya'nın uluslararası krizlerin çözümündeki öncü rolünü övdü. Dışişleri Bakanı Frank Steinmeier'le görüşen Kerry'nin bugün Başbakan Angela Merkel'la da bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede IŞİD'le mücadele ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların ele alınacağı tahmin ediliyor. Rusya ile Ukrayna arasında Brüksel'de devam eden doğalgaz pazarlıklarında kararın önümüzdeki hafta verileceği bildirildi. Avrupa Birliği'nin enerjiden sorumlu üyesi Günter Oettinger, Brüksel'de devam eden müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Oettinger, 29 Ekim'de yapılacak görüşmede bir anlaşmaya varılmasını umduğunu söyledi. Ukrayna, Haziran ayından bu yana Rusya'dan doğalgaz ithal etmiyor. Rusya, doğalgaz sevkiyatına yeniden başlamak için Ukrayna'nın Ekim ayı sonuna kadar doğalgaz borçlarını ödemesini şart koşmuştu. Jean-Claude Juncker başkanlığındaki 27 üyeli Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada 209 hayır oyuna karşılık 423 evet oyu alarak kabul edildi. Oylamada 67 parlamenter çekimser kaldı. Juncker, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ekibimin Avrupa Parlamentosu'nun demokratik desteğini kazanmış olmasından onur duydum. Şimdi çalışma vakti dedi. Yeni komisyon 1 Kasım'da görevine başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Ebola salgınının etkisini sürdürdüğü Batı Afrika ülkelerinden gelen yolculara ilişkin seyahat önlemlerini sertleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı bundan böyle Liberya, Sierra Leone ve Gine'den gelen yolcuların ülkeye yalnızca aralarında Washington ve New York'un da bulunduğu 5 büyük havalimanından giriş yapabileceğini açıkladı. Bu havalimanlarında yolcuların ateşinin ölçüleceği bildirildi. Yüksek ateş Ebola'nın belirtileri arasında sayılıyor. Alman otomobil devi Daimler, elektrikli otomobil üretimindeki öncü Tesla Motors'da bulunan %4 oranındaki hissesini $780 milyon karşılığında sattı. Ancak Tesla ile ortak projelerin sürdürüleceği kaydedildi. Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Secce, Tesla ile işbirliğinin çok başarılı olduğunu ve devam edeceğini açıkladı. Daimler, 2009 yılında $50 milyon karşılığında Tesla'nın %10 dolayındaki hissesini satın almış, hisselerin bir bölümünü daha sonra elden çıkarmıştı.
Teşekkürler Başak Özay. Avrupa ve dünyada bugün öne çıkan gelişmeleri dinlediniz. Daha fazlasını internet sayfamız üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için herhangi bir arama motoruna DW Türkçe yazmanız yeterli. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden Deutsche Welle Türkçe'nin Facebook ve Twitter hesaplarından da yine haberlerimizi takip edebilirsiniz.
Deutsche Welle.
Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun partisinin grup toplantısında açıkladığı iç güvenlik reformu tartışılmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Toplumsal hayatı yakından ilgilendiren reform paketi polis ve jandarmanın yetkilerinden önleyici ve adli istihbarat faaliyetlerine, internet paylaşımlarından uyuşturucuya kadar birçok maddeyi kapsıyor. Paketle ilgili tartışmaları Ankara'dan Hilal Köylü ile konuştuk.
Söyleşi.
Hilal Köylü, iç reforma gidilmesine gerekçe olarak ülkede artan şiddet olayları gösterildi. Ancak paketin içeriği tartışmalara yol açtı. Hangi maddelerde neden karşı çıkılıyor?
Hükümet böylesi bir düzenlemeye gitti. Çünkü şiddet olayları, sokaklardaki çatışmalar bir türlü dinmedi. Bu noktada da çözüm olarak güvenlik kuvvetlerinin yetkilerinin artırılması öngörüldü. Ancak paketin böylesi bir güvenlik yetkisi artırılırken yeni düzenlemelerin polise yeni yetkiler vermesi, onların yetkilerini artırması en baştaki eleştiri konularının başında geliyor, onu söyleyebiliriz. Şiddete dönüştürülen her türlü eylemin suç sayılması açıklaması Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Ancak bu hangi şiddetin dozu, boyutu, kim tarafından yapıldığı, nasıl dönüştürüldüğü, nasıl ölçülecek ve polis hangi durumda müdahale edilecek, bunlar tam olarak açıklık kazanmış değil. Paketin ayrıntıları görüşülecek önümüzdeki günlerde. Bugün meclis alt komisyonuna sunuldu, Adalet Alt Komisyonu'na sunuldu ve bir torba düzenleme şeklinde birçok kanunla birlikte ele alınıyor. Önümüzdeki günlerde bunun çok daha ayrıntılarının ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Toplantı ve gösteri hakkı biter mi açıklamaları geliyor ki toplantı ve gösteri yapılamayacak denildi şiddet eylemleriyle birlikte gündeme geldiğinde hükümet tarafından. Bir Molotov saldırılara bakış da tabii ki önümüzdeki dönemde değerlendirilecek. Kimler şüpheli olacak, kimler şiddet eğilimli olacak tam olarak aslında bilinmiş değil. Ancak Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yüzüne maske takan herkes sokağa çıkan potansiyel suçlu muamelesi görür açıklaması da çok tartışılıyor. Polis devletine mi dönüşüyoruz? Polisin yetkileri bu kadar arttırılıyor. Polis anında müdahale yetkisine sahip oluyor. Nasıl müdahale edilecek soruları var. Bunları önümüzdeki zamanlar daha aydınlığa kavuşacak beklentisi içindeyiz.
Peki pakette polisin gözaltı yetkisini artıran maddeler var. Bunlar tartışılıyor ve aynı zamanda bu maddenin yargının dışlanacağı ve yine kişisel özgürlüklere sınırlandırma getireceğine dair endişeleri de yol açtığına dair bir tartışma var. Peki bunlar haklı endişeler mi?
Bunların haklı olabileceği olmayacağı belki yine zamanın göstereceği bir mesele ama bu konuda tartışmalara göz atmakta fayda var. Molotov bir saldırı aracıdır. Bu konuda hakimlere takdir bırakmayacağız açıklaması zaten bu tartışmayı beraberinde getirdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasıydı bu açıklama. Polis 24 saat gözaltı yetkisini alması gerektiğini söyledi. Ancak hakimlerin devrede olmaması sadece savcılığa müracaat şartıyla polisin 24 saat gözaltı yetkisi verebilmesi bu tartışmaları körükledi. Sadece vali yardımcısı ya da bir üst amirin kararı ve denetimiyle yapacak bunu. Yargı nerede olacak? Nasıl böyle bir denge kurulacak? Gözaltı süreleri konusunda Türkiye'ye zaten yöneltilen çok ciddi eleştiriler var. Hem Avrupa'dan hem Türkiye içinden yargıda bir reform beklentisi varken bu açıklamaların Türkiye'yi nereye götüreceği konusunda bir takım kaygılar ve endişeler öne çıkıyor diyebiliriz.
Türkiye'yi nereye getireceği konusunda Avrupa Birliği ilişkileriyle de ilgili tartışmalar ve endişeler var. Zira Başbakan Davutoğlu düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'ndan geçeceğini ve ondan sonra genel kurula sevk edileceğine dikkat çekti. Paketin Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğu belirtilmişti. Peki Avrupa Birliği paket Avrupa Birliği ilişkilerini etkiler mi?
AB ilişkilerini nasıl etkileyeceği ciddi bir soru olacak önümüzdeki günlerde. AB standartlarına uygun savunması ya da açıklaması yapıyor hükümet. Ancak Hiçbir AB ülkesinde kişisel özgürlüklerin devletin güvenliğinin gerisinde çok da tutulmadığı, kişisel özgürlüklerin korunduğu, toplantı ve gösteri haklarının ciddi yasal maddelerle güvence altına alındığına dair açıklamalar var AB uzmanlarınca aslında. Ama Avrupa Birliği bu konuda nasıl açıklama yapacak, önümüzdeki günlerde ne diyecek, bu merakla bekleniyor. Paketin ayrıntıları ve madde madde değerlendirilmesi yapıldığında belki çok daha iyi çıkacak. O tartışmaların sonucunda hepsini daha net görebileceğiz.
Deutsche Welle.
Mezhep çatışmaları son dönemlerde Irak ve Suriye ile gündeme gelse de diğer Arap ülkelerinde de benzer sorunlar yaşanıyor değerli dinleyenler. Suudi Arabistan'da Şiilerin çoğunlukta yaşadığı Doğu vilayeti Katif'te Şiiler arasında huzursuzluk büyüyor. Geçen hafta Şiilerin önde gelen din adamlarından Şeyh Nimr Bakır el-Nimr'in ölüm cezasına çarptırılması tansiyonu daha da yükseltti.
Şii Şeyh Nimr Bakır el-Nimr geçen hafta Suudi Arabistan'da ölüm cezasına çarptırıldı. Şii din adamı Suudi yargısı tarafından mezhepler arasında şiddeti kışkırtmak ve 2011 yılındaki ayaklanmaları teşvik etmekle suçlanıyor. Nimr Bakır el-Nimr Şiilerin haklarının genişletilmesi talebinde bulunuyordu. Kraliyet ve dini kurumların Vahhabiliği benimsediği Suudi Arabistan'da Şiiler nüfusun %10'u ile 15'ini oluşturuyor. Zürih Üniversitesi'nden Körfez ülkeleri konusunda uzman siyaset bilimci Elham Manea, ülkede Şiilerin çeşitli şekillerde ayrımcılığa maruz kaldığını söylüyor.
Okullarda müfredat İslam'ı Vahabilik yorumuyla yansıtacak şekilde hazırlanıyor. Böylelikle Vahabiliğe uygun yaşamayanlara İslam'ın dışına çıktıkları ve cehenneme gidecekleri mesajı aşılanıyor. Şii öğretmenler okullarda din veya tarih derslerine giremiyor.
They are not allowed to teach religion or history.
Manea, Suudi Arabistan Kralı'nın Şura Konseyi'ne bir Şii'yi ataması durumunda bu kararın Sünnilerin protestosuyla karşılaştığını ifade ediyor. Yaklaşık 3 yıldır ülkenin petrol zengini Doğu vilayeti Katif'te mezhep çatışmaları zaman zaman şiddetleniyor. 2011 yılında Arap Baharı adı verilen ayaklanmalar Arap dünyasını sarstığında bölgede de protestolar yaşanmıştı. Ancak Suudi Arabistan yetkilileri protestoları sert şekilde bastırdı. 2012 yılındaki gösterilerde ise resmi olmayan verilere göre 4'ü polis olmak üzere yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetti. Şiilerin Suudi yönetimi tarafından dışlandığını savunan Nimr Bakır el-Nimr de bu gösteriler sırasında vurularak gözaltına alınmıştı. Suudi yetkililer Şii din adamının kaçmaya çalıştığı sırada vurulduğunu öne sürse de el-Nimr'in ailesi bu iddiaları reddediyor. Şeyh Nimr Bakır el-Nimr'in tutuklanmasını binlerce kişi sokaklara dökülerek protesto etmişti. Yakın Doğu ve Körfez Askeri Analizi Enstitüsü Başkanı Riyad Kahveci, ülkedeki huzursuzlukları Suudilerin ayrımcı politikalarıyla değil, İran'ın müdahalesiyle ilişkilendiriyor.
We have not had a history of
İran'ın devrimi ihraç etme çabalarından önce o bölgede hiçbir huzursuzluk yoktu. İslam devriminden sonra huzursuzluklar arttı. Bu son yıllarda İran'la ilişkilerin kötüleşmesinin de nedeni. İran'ın müdahale ettiği, bölgedeki Şii topluluğu Arap ülkelerine karşı kışkırtmaya çalıştığı ve nüfuzunu bu şekilde artırmaya çalıştığı yönünde iddialar var.
The Shia communities in the Arab countries as a means to extend Iran's influence.
Öte yandan Şii muhalif güçler de kendi içinde bir birlik oluşturmuş değil. Siyaset bilimci Elham Manea, Şiiler içinde bir kesimin Suudi Arabistan'daki krallık sistemini kabul ettiğini ve sistem içerisinde reform arayışında olduğunu söylüyor.
When it comes to the opposition within the Shia,
Şii azınlık içinde de farklılıklar var. Farklı akımlar mevcut. Kimileri krallık içinde reform isterken, kimileri de ayrılıkçı görüşleri benimsiyor.
El-Nimr'e verilen idam cezasının infaz edilmesi halinde Şiilerin yaşadığı bölgelerde gerginliğin daha da tırmanabileceğine dikkat çekiliyor.
Deutsche Welle Alman basını.
Olaylar ve yankılarda sıra basın köşemizde. Alman gazeteleri ve internet haber portallarında öne çıkan yorumları Deutsche Welle Türkçe editörü Hülya Schenk'le aktaracağız. Hülya, bugün manşetlerde neler var?
Evet Gezal, bugün neredeyse tüm gazete ve haber portallarında Irak ve Suriye'deki gelişmeler yakından takip ediliyor. Bugün IŞİD'in Kobani'de kimyasal silah kullanıp kullanmadığına ilişkin tartışmalar, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ve Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmeye çalışan 3 genç kızın Frankfurt Havalimanı'nda durdurularak Amerika'ya geri gönderilmeleri öne çıkan gelişmeler. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'nin bugünkü Berlin ziyareti ve yine Filipinler'de 2 Alman turistin kurtarılmasını sağladığı iddia edilen fidyenin kimin tarafından ödendiğine ilişkin yorumlarda öne çıkan konular.
Haber dergisi Focus'un internet portalında Türkiye'ye dair bir yorum göze çarpıyor. Türkiye'nin IŞİD'le mücadeledeki tutumunun şeffaf olmadığı belirtiliyor ve Amerika Birleşik Devletleri Kobani'ye silah yardımı yaptı. Türkiye ise bundan kaçınıyor. Iraklı Kürtlere geçiş izni var ama Suriyeli Kürt savaşçılara yok deniyor. Hülya, Ankara'nın tutumu bilmece gibi, Erdoğan IŞİD'e karşı mücadelede hangi planı takip ediyor sorusu sorulmuş.
Evet, Focus yorumunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına atıfta bulunuyor ve Erdoğan PYD'nin de tıpkı PKK gibi bir terör örgütü olduğunu söyledi. Yaklaşık 2 hafta önce de PKK'yı IŞİD'le bir tuttu ve bu yolla Türkiye'deki birçok Kürt'ü de ürküttü, diyor yorumunda. Türkiye terör örgütü IŞİD'e karşı olduğu gibi terör örgütü PKK'ya da karşı dedi. Bu mantıkla Kobani'deki Kürt birlikler Erdoğan için IŞİD milislerinden daha iyi değil değerlendirmesiyle devam ediyor Focus'un yorumu. Focus, Ankara'daki tecrübeli siyasi gözlemciler aslında 2 yıldır PKK ile barış sürecini yürüten Erdoğan'ın bu saldırgan retoriğiyle ne amaçladığını anlamak konusunda da çaresizler, diyor Focus.
Türkiye IŞİD örgütü ve Kobani'ye dair yorumlar Alman basında geniş yer buluyor. Bugün öne çıkan bir diğer yorum konusu da Filipinler'de kurtarılan 2 Alman turiste yönelik.
Evet Gezal, 70 yaşındaki bir doktor ve 50'li yaşlarındaki eşi geçen Nisan ayında Filipinler'de tatil yaptıkları sırada Ebu Seyyaf örgütü tarafından kaçırılmıştı. Örgütün rehineler karşılığında 4 milyon 400 bin euro fidye istediği haberleri gündeme gelmişti. Hatırlanacağı üzere.
Ayrıca evet, örgüt ayrıca IŞİD'e karşı düzenlenen hava saldırılarının da sonlandırılmasını talep etmişti. Hülya, aylar süren çabaların ardından rehineler serbest bırakıldı ve bunun karşılığında fidye ödendiği iddia ediliyor. Basın da fidyenin kimin tarafından ödendiği sorusunu yöneltiyor. Frankfurter Allgemeine gazetesi de aynı sorunun cevabını arayanlardan bugün.
Evet gazete, federal hükümet bu konudaki sessizliğini koruyor. Dışişleri Bakanlığı örgütün verdiği ultimaton sona ermeden bir gün önce ülkeye bir yetkili gönderdi. Filipin basını ise fidyenin özel kişilerce ödendiğini iddia ediyor. Ancak Filipinler hükümeti fidye verildiği iddialarını yalanladığı ifadelerine yer veriyor ve fidyenin nasıl ödendiğine ilişkin ayrıntılara da değiniyor. Frankfurter Allgemeine gazetesi ancak aralarında yıllardır Ebu Seyyaf örgütü tarafından rehin tutulan 10 Avrupalı ve Asyalı için işin zorlaşacağı değerlendirmesini de yapıyor.
Evet, basında öne çıkan yorum konularından biri de sevgilisi Riva Steenkamp'i taksirle öldürmekten suçlu bulunan Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius'a verilen 5 yıllık hapis cezası. Kararın Güney Afrika'da umutsuzluğa yol açtığına ilişkin haber ve yorumlar da yer alıyor. Rheinische Post gazetesi kararın son derece akıllıca olduğu yorumda bulunmuş.
Evet, gazetedeki analiz Oscar Pistorius spor tarihinin bir figürü ve öyle kalmaya devam edecek cümlesiyle başlıyor ve analiz şöyle devam ediyor. 5 yıllık hapis cezası bir yandan ölümle sonuçlanan silah şiddetinin cezalandırılması gerektiğini gösteriyor. Üstelik evin içinde bir hırsız olduğundan şüphe edilse bile, ki Pistorius böyle olduğunu garanti ediyor, böyle bir şüpheyle kesinlikle ateş etmemesi gerekirdi. Diğer yandan verilen karar hapis cezasının ev hapsine çevrilmesine olanak tanıyor. Pistorius aşırı bir kişilik ve hakim de ölçülü ve de akıllıca bir hüküm verdi deniyor.
Teşekkürler Hülya Schenk. Alman basında öne çıkanları dinlediniz. Daha fazlasına internet sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
Güncel gelişmeleri ve olayların perde arkasına dair ayrıntılı haber ve derlemeleri
Multimedya dosyaları eşliğinde Deutsche Welle Türkçe'nin web sitesinden de takip edebilirsiniz. Adresimiz dwturkce.com.
Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni üyeleri bugün Avrupa Parlamentosu'nun onayına sunuldu ve onaylandı. Parlamentoda yapılan oylamada Jean-Claude Juncker'in başkanlığındaki komisyon, parlamenterlerin 409'undan evet oyu alarak Kasım ayı başında göreve başlamaya hak kazandı. Jean-Claude Juncker, parlamentoda bu sabah yaptığı konuşmada 27 üyeden oluşan ekibini överek bir öncekinden daha verimli ve politik olacağını söyledi. Ancak işsizlik, mülteci akını, siyasi krizler gibi yoğun bir dönemle karşı karşıya olan komisyonu zor zamanlar bekliyor.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Eylül ayı ortasında yeni komisyon üyelerini kamuoyuna tanıtırken, şimdi ekip çalışması zamanı demişti. Juncker'le yakın danışmanı Alman bürokrat Martin Selmayr'ın hazırladığı yapılanma oldukça karmaşık. Juncker'e bağlı 7 komisyon başkan yardımcısının farklı alanlardan sorumlu 20 komiserle yaklaşık 35 bin memurun çalışmasını denetlemesi planlanıyor. Yasal düzenlemelerin konusuna göre komisyon başkan yardımcıları farklı komisyon üyeleriyle birlikte çalışacak. Bu da sürekli olarak yeni ekiplerin kurulmasını gerektirecek. Yeni uygulamalardan bir diğeri de komisyon başkan yardımcılarına komiserlerin sunduğu yasa tekliflerini geri çevirme yetkisi verilmesi. Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker bu şekilde bürokratik yükün hafifletilmesini ve komisyonun daha verimli hale gelmesini umuyor. Juncker şöyle konuşuyor.
We're the beginning of a new commission.
Yeni Avrupa Birliği Komisyonu'yla fevkalade bir fırsatla birlikte yükümlülüklerimizi yerine getirme ve çalışma olanağına da kavuşmuş oluyoruz. Jeopolitik zorlukları aşmalı ve ekonominin canlanmasını sağlamalıyız. Birlik olmayı başarmış, büyüme ve istihdam sağlayan bir Avrupa oluşturmalıyız. Bunun için doğru ekibe sahip olduğuma inanıyorum.
I think I have the right team to do so.
18 yıl boyunca küçük Avrupa ülkesi Lüksemburg'un başbakanlığını yapan 59 yaşındaki Juncker bir itirafta da bulunarak Lüksemburg'da hükümet kurmanın Avrupa Birliği Komisyonu'nu oluşturmaktan çok daha kolay olduğunu söylüyor. Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup muhafazakarların oluşturduğu Avrupa Halk Partisi'nin başkanı Manfred Weber yeni komisyondan memnun.
Yeni komisyon üyelerini dinlediğimiz 3 haftayı geride bıraktık. Derinlik ve iyilikle geçen bu süreç Avrupa'da bir istisna oluşturuyor. Hiçbir ulusal parlamentoda böyle bir uygulama yok. Bu yüzden yaşananlar bir parlamentonun en parlak anlarıdır.
Yeni komisyonun ilk görevi Juncker'in seçim vaatlerini yerine getirmek olacak. Juncker, Avrupa'da büyümeyi teşvik etmek için 300 milyar euroluk bir yatırım programını yürürlüğe koymak istiyor. Fransa, İtalya ve Avrupa Parlamentosu'ndaki sosyalist grup da Juncker'in bu planına destek veriyor. Plana biraz daha mesafeli yaklaşan muhafazakarlarsa bu paranın nereden temin edileceğini sorguluyor. Liberal grubun başkanı Guy Verhofstadt'a göre Juncker'in planı yeterli değil.
Sayın Juncker'in ortaya attığı 300 milyar euroluk yatırım programı önerisi zorluklara verilmiş gerçek bir cevap değil. Bizim daha fazla gayrete ihtiyacımız var. Eski kredilere yenilerinin eklenmesine değil.
Juncker, Selefi Portekizli politikacı José Manuel Barroso'dan pek çok sorunu ve krizi devralıyor. Rusya ile ilişkiler, Ukrayna'daki iç savaş, Amerika Birleşik Devletleri ile serbest ticaret anlaşması müzakereleri, yeni iklim hedefleri. Öte yandan Juncker şimdiden Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin bir konuyu karara bağladı. Gelecek 5 yıl içerisinde Avrupa Birliği'ne yeni üye kabul edilmeyecek. Ancak Türkiye gibi aday ülkelerle üyelik müzakerelerine devam edilecek. Yeni Avrupa Birliği Komisyonu 1 Kasım'da görevine başlayacak.
Deutsche Welle.
Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre şimdiye kadar 4500'ün üzerine can alan Ebola salgını tüm dünyada büyük endişe uyandırmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Almanya'da da tedavi edilen bir Ebola hastasının ölümü durumun ciddiyetini ortaya koydu ve uzmanlar halkı virüsle ilgili bilgilendirmeye başladı. Almanya Yardım Ediyor Eylem Birliği adlı kuruluşun yetkilileri Köln'de düzenledikleri basın toplantısında Ebola ile mücadelenin temel noktalarını anlattı.
Aynen. Als erstes ziehen Sie einfach Handschuhe an. Wenn Sie die Folie noch in Erinnerung haben, dann sind Handschuhe Teil der Schutzausrüstung, doppelte Handschuhe.
Daniel Peter, Köln'de bir bahçede bir yandan üzerine korunma giysileri giyiyor, kafasına bir kask geçirip geniş çerçeveli bir de gözlük takıyor, diğer yandan da bu giysi ve gereçlerin neye yaradığını, nasıl giyilip nasıl kullanıldığını anlatıyor. Genç doktor Daniel Peter'i 30 civarında gazeteci izliyor. Gazeteciler ilginç kostümüyle fotoğraflarını çekiyorlar. Kameramanlarsa görüntü kaydediyorlar. Peter, gazetecilere Ebola virüsünden nasıl korunulacağını hem anlatıyor hem de gösteriyor. Özellikle Almanya'da tedavi gören bir kişinin Ebola'dan ölmesi üzerine bu ölümcül virüsten nasıl korunulması gerektiğine ilişkin sorular da arttı. Bilgilendirme etkinliğini Deutschland Hilft, yani Almanya Yardım Ediyor adlı yardım kuruluşu düzenliyor. Gazetecilere bilgi veren Peter, daha önce Irak'ta ve Filipinler'de salgın hastalıklarla mücadele kapsamında görev yapmış deneyimli bir hekim. Dr. Peter, kendisine yöneltilen Ebola salgınının bulunduğu bölgelere de gidip yeniden görev yapmak ister misiniz sorusuna şu yanıtı veriyor.
Hayır, çünkü iki küçük kızım var. Bu koruma giysilerine olan inancım insanların hata yapma riskleri kadar. Ben de hata yapmam diyemem. Bir risk her zaman var. Kızlarım nedeniyle de bunu göze alamam.
Şu ana kadar 400'den fazla doktor ve sağlık görevlisine Ebola virüsü bulaştı. Hatta Batı Afrika'ya göre korunmanın çok daha iyi olduğu Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya'da bile virüs hastaları tedavi eden iki hemşireye geçti. Peter, Almanya'daki korunma olanaklarının buna karşın daha iyi olduğunu, örneğin Liberya'ya göre virüs bulaşma ihtimalinin çok daha düşük olduğunu söylüyor. Deutschland Hilft örgütünün şu anda Ebola hastalarını tedavi edecek bir uzman ekibi yok. Bağışlarsa yetersiz. Almanlar doğal afetlerde daha fazla bağışta bulunurken Ebola konusunda şu ana kadar kayda değer bir rakama ulaşılamadı. Arbeiter Samariterbund adlı yardım kuruluşunun yurt dışı yardımları birimi yöneticisi Edith Wallmayer, yardım kuruluşlarının hazırlıksız yakalandığını söylüyor.
Yardım kuruluşlarının karantina çadırları kurup Ebola hastalarını tedavi etme konusunda eğitimleri yok. Biz bu tür eğitimleri uygulamalı seminerler olarak vereceğiz. Enfeksiyonel hastalıklar çok ağırdır ve özel eğitim gerektirir.
Almanya'da şu anda birçok yardım kuruluşu Ebola konusunda aktif hale gelmiş durumda. Kuruluşların mağdur ülkelerdeki ekipleri çalışmalar yapıyor. Özellikle halkı hijyen konusunda bilgilendirerek salgının önüne geçilmesine, daha da genişleyip diğer ülkelere sıçramamasına katkı sunuyorlar. Edith Wallmayer, Gambiya'da kendi bünyelerindeki bir klinikte personeli korunma giysileri konusunda eğittiklerini belirterek şunları söylüyor.
Haklı bir korku var. Komşu ülke Senegal'de bir Ebola vakası ortaya çıktı. Bizim hastanemizde de hastaların %50'si diğer Afrika ülkelerinden. Bu yüzden Ebola virüsünün bizim hastanemizde görülme olasılığı büyük.
Peki ya bu virüs Almanya'da insanlara bulaşırsa? Edith Wallmayer bu konuda da hazırlıkların yapıldığını ifade ediyor. Çünkü ona göre risk her zaman var. O yüzden korunma giysileriyle yapılan uygulamalı eğitimin Köln dışındaki kentlerde de gerçekleştirileceğini belirtiyor.
Deutsche Welle Türkçe'nin yayını burada sona eriyor. Yarın yeniden Avrupa ve Dünya gündeminden gelişmelerle sizlerle olacağız. Mikrofonda ben Gezal Acer, tüm ekip adına hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Better than that. Think I'd leave you down when you're down on your knees. I wouldn't do that. I'll tell you you're right when you want. Thank you.
the world.